Ayrım 10, Loksandra, İstanbul Düşü, Maria Jordanidou, sayfa 89. 3. Aradan aylar geçti, kış geldi, bitti ve bahar girmeye başladı. Karlar eridi, yağmurlar başladı ve yağmurlar arasında güneşli günler. Loksandra'nın bahçesinde salyangozlar ortaya çıktı. Çınar yeni yapraklara büründü. Yağmurların yıkadığı defne daha da yeşil görünüyordu. Paşanın bahçesine ot kaplamıştı ve hava yabani menekşelerin buruk kokusu ile doluydu. Orada burada Loksandra'nın marulları ve turpları arasında afyon çiçekleri tomurcuk açıyorlardı. Kırlangıçlar eski yuvalarına dönmekteydiler. Bakırköy'ün bütün çayırları papatya doluydu. Mart geliyor. Yeni reçel tatlı yapmak için Loksandra kavanozlarını hazırlıyor. Lavantaları için tülbentten torbacıklar dikiyor. Dantelli yazlık perdelerini yıkayıp kolalıyor. Mutfağın badana istediğini, bahçe kapısı önüne biraz çimento dökülmesi gerektiğini hesaplıyor. Tarnana'nın şu yana sarkan hanım elini de bağlaması gerekiyor. Şimdi Loksandra uykuya kaptırdığı saatlerine yanıyor. Baharın tadını çıkarmak için artık daha da erken uyanıyor. Gözleriyle, burnuyla, kulaklarıyla, derisindeki deliklerle baharın tadını içine sindiriyor. Loksandra'yı gözlerine bağlayıp hiç bilmediği bir yere bıraksanız ve sonra da ona nerede olduğunu sorsanız size derdi ki, ''Nerede olduğumu bilmiyorum ama Bakırköy'de olmadığımı biliyorum. Bakırköy'ün havası onun derisine işlemişti.'' O sabah gelir gelmez Elengaki, tüy tüy nazar değmesin dedi. Durup dururken ve kızlarını yanına almadan çıkıp gelen Elengaki'yi karşısında gören Loksandra şaşırdı. Nesi vardı ki? Keyifsiz görünüyordu. Hoş geldin. Üstünü değiştirmesi için onu yatak odasına götürdü. Eline bir giysi tutuşturdu. Al şu terlikleri de. Oh şöyle, rahatladın mı? Giysisi çok uzun geldiği için belinden bir kayışla bağlamıştı. Bahçeden kuş cıvıltıları geliyordu. Elengaki, Mart güzel ay dedi ve sustu. Loksandra dayanamadı. Ne var Eleni, söyle bana. Bir şey yok canım, ne olsun ki? Beterinden sakla panaya mı? Biraz sonra, ''Aa Loksandra, sana söylemeyi unuttum. Ev bulundu, benim mahallede, Taksim'e yakın. Teodoro kaporasını verdi.'' Loksandra, ''Ne evi?'' diye sordu. Sanki taşınabilmek için İstavros sokağında ev aradıklarını bilmiyordu. Mart ayı içinde isterlerse eve taşınabileceklerdi. Hele şu Evangelismos ve Ortodoksiya. 1, 2 ve diğerleri dini bayram günleri. Geçsin bakarız. Ortodoksiya geçti, İstavros kutlama da geçti ve derken son olarak Bakırköy usulü balık pişirebilmek için Kiryaki Tonvayon'u beklemeleri gerekti. Sonra büyük hafta geldi. Olan olmuşken Paskalya'yı da beklememek günah olurdu. Paskalya'dan 5 gün sonra Zodo Kupi'yi idi. Loksandra balıklıya da mı gitmesindi? Meryem Ana kötülüklerden saklasın. O yıl Loksandra perişan bir halde Balıklı'dan dönmüş ve hastalanmıştı. Kendine gelip ayağa kalkıncaya dek Mayıs ayı geldi. Mayıs'ta gül reçeli yapmasa olmazdı. Çünkü güller senin keyfini beklemez. Göz açıp kapayana mevsim geçiverirdi. O bu derken Haziran ayı içinde evden taşınma hazırlıklarına başladılar. En başta içeriye çamaşırlar geldi. Büyük çamaşır kazanı iki tabure üzerine yerleştirildi. Kül elendi ve külü süzecek olan bezler ortaya çıktı. Defne dalları ve küllere katılacak yumurta kabukları hazırlandı. Akşama doğru çamaşırcı kadın Kona Smaradi çıkıp geldi. Çamaşır yıkama işi bir hafta aldı. Kurutma, ütü ve yama yapma derken bir hafta geçip gitti. Sonra eşyaları denk yapma işi başladı. Önce iyi servis takımları kaldırıldı. Sonra korniş ve çerçeveler çıkarıldı. Yardım etmek için mahallenin bütün kadınları Loksandra'nın evinde toplanmışlardı. Agato ile Efterpi de gelmişlerdi. Kimileri giysileri katlayıp üst üste yığıyor ve kimileri de lambaları yerinden çıkarıyor, etejerleri boşaltıyordu. Tahtalar çatırdıyor, sıvalar dökülüyor, ev inliyordu. Loksandra çılgın tavuklar gibi oraya buraya bakınıyor, herkesin ayaklarına takılıyor, elinde küflü bir dikiş kutusu ve lastik kabızlık şırıngası, birkaç eski çocuk eşyası olduğu halde şaşkın şaşkın ortalıkta dolaşıyordu. Bunları nereye koysaydı, çaresiz çevresine bakınıyor, yoksa atsa mıydı? Ama nasıl atsındı, atılır mıydı hiç bu şeyler? Loksandra teyze, yer halısını buradan topla. Neyi götürüp neyi götürmeyeceğini gel ayır. Çünkü yeni evde yüklük yok. Ne yapsın, diyor. Kendi yer halısını mı? Yer halısı kendi malı değil mi? Hepinizi şeytan çarpsın sizin, emi. Onu bu halde görüp ürkmemek elde mi? Çileden çıkmış Loksandra. Çekin ellerinizi eşyalarımdan diye bağırmaya başladı. Saçlarını yoluyordu. Hepiniz dışarı. Dışarı dedim, anlamadınız mı? Ne dolanıp duruyorsunuz burada? Ne diye alt üst ediyorsunuz ortalığı? Evimi yıkmaya mı niyet ettiniz yoksa? Şu yıllardır gözüm gibi baktığım evceğizimi mi? Loksandra evine gözü gibi bakardı. Bu eve olan tutkusu yüzünden yıllardır Sultana ve Tarnana ile bir arada yaşayan bir rahibeye dönmüştü. Canım, cicim kokona. Tarnana Loksandra'nın elini dürtüyordu. Getirmiş olduğu su dolu bardağı onun yüzüne doğru uzatıyordu. Kilio nerede Allah aşkına? Ortalığı toplasa ya, böyle iş olmaz ki, geceyi edeceğiz. Kilio nerede? Yok, günler var ki Kilio aniden ortalıktan kayboluyor ve sonra yine ortaya çıkıyordu. Kimi kez onu bahçede oturmuş, dalgın dalgın ve saatlerce bir ağacı, bir taşı ya da çöp tenekesini seyrederken buluyorlardı. Kimi kez de yaya olarak ta Ay Stefano'lara kadar gidiyordu. Kilio bu haline kendisi de bir anlam veremiyordu. Bildiği bir şey vardı, acı çekiyordu. Buraları bir daha göremeyeceğini biliyor ve üzülüyordu. Adım adım, karış karış gezinmek ve buradaki her şeyi tekrar tekrar görmek istiyordu. Yataklar söküldü, çuvallar dolduruldu. Tulumbacılar gelip hepsini aldılar. Ev boşaldı, süpürüldü. Yeni bir kiracı çıkana kadar eve bakacak olan berber anahtarı teslim almaya geldi. Loksandra anahtarı ona verdi. Kapının önüne arabalar geldi. İçine balıklılı Meryem Ana ikonasını sarmış olduğu işlemeli bohçası kucağında olduğu halde Loksandra, yerinden sökülmüş kanlı bir diş gibi evinden çıktı. Tek bir söz söylemeden, sağa sola bakmadan, kimseyi selamlamadan çıktı dışarı. Arabaya girip oturdu. Elinde papağanlı kafesi tutmakta olan Sultana'yı yanına çağırdı. Tarnana, kedileri taşıyan sepeti onların ayakları dibine koydu ve kendisi de arabaya çıkıp yanlarına oturdu. Elinde içi gaz dolu camdan mutfak lambasını tutuyordu. Baştaki araba yola koyuldu, onun arkasından Agato, Kilio ve Efterpi'yi taşıyan ikinci araba harekete geçti. Onları vapur iskelesine kadar uğurlamak üzere bütün Bakırköy peşlerine takılmıştı. Vapur iskelesine varır varmaz Kilio merdivenleri tırmanarak güverteye çıktı, öbürleri de onun ardından yürüdüler. Agato, gel anacığım, ikonayı bana ver de yukarı çıkmana yardım edeyim dedi. İstemem dedi Loksandra, ben buraya oturacağım. Nereye, hanımların yanına mı? Evet, hanımların yanına oturacağım. Burası sakin. Beni kendi başıma bırakın. Bağırarak, haydi gidin dedim ya, beni rahat bırakın. Agato haremliğin kapısını açtı. Loksandra içeriye girdi. İçerisi yarı yarıya doluydu. Kafesli pencerelerin altında çepeçevre kanepeler vardı. 5-6 hanım çarşaflarını çıkarmış ve başlarında eşarpları olduğu halde kanepede bağdaş kurmuş oturuyorlardı. Her biri pabuçlarını çıkarıp önünde yere koymuştu. Elleri kınalı genç bir hanımcık, sapından tuttuğu horoz şekerini zevkle yalıyordu. Sol köşede tombul bir hanım sigara içiyor ve yavaştan şarkı söylüyordu. Beni bir gün, Loksandra'nın karşısında kucağında çocuğu ile soluk benizli küçük bir kız oturuyordu. Loksandra şapkasını çıkardı, yakasını çözdü ve başını arkasındaki duvara dayayarak içten bir ah çekti. Burası iyiydi, kendisini tanıyan yoktu. Gözlerini kapattı ve kucağındaki ikonayı göğsüne bastırdı. Kapalı göz kapaklarının arasından gözyaşları sızmaya başladı. Az sonra sıcak bir elin şefkatle kendi elini okşamakta olduğunu hissetti. Öylesine tatlı bir okşayıştı ki bu, kesilmesin diye gözlerini açmadı. Çevresinde alçak sesle konuşulduğunu duyuyordu. Birisi yüzünü yellemekteydi. Gözlerini açtı ve güzel, insancıl ve merhamet dolu gözlerle çevrilmiş olduğunu gördü. Vah vah vah, zavallı kokona! Yüzüne yelpaze tutmakta olan hanımcık Loksandra'ya Rumca, ''Taşınıyor musunuz?'' dedi. ''Evet, gidiyoruz, ayrılıyoruz. Darmadağın olduk. Bunca yıllık evimizden söküldük ve modaya uyduk. Pera'ya taşınıyoruz. Evimin direği kocamı kaybettim ve çocuklar benimle istedikleri gibi oynuyorlar.'' Şaşkınlıkla bu sözleri söyleyen Loksandra gözyaşlarını yine tutamadı. Kucağında çocuğunu tutan hanım Aki, ''Gönlünü sıkma kokona'' dedi. ''Beterin beteri var. Ya çocuğu elden gitmek üzere olan ben ne yapayım?'' Loksandra gözyaşlarını silerek, ''Aa, çocuğun nesi var?'' diye sordu. ''Gece gündüz altını pisletiyor, doktora götürüyorum.'' ''Vah vah vah!'' deme sırası bu kez Loksandra'ya gelmişti. Rumca konuşan hanım yerinden kalkarak Loksandra'ya lokum tuttu. ''Ye kokona, kaymak gibi.'' Loksandra lokum almak üzereyken durakladı. İçinden bu paçavra diye düşünüyordu. Türkleşmiş bir Rum olsa gerek ve ona soruyor. Sen bu kadar güzel Rumcayı nerede öğrendin hanım Aki? Giritliyim diyor. Lokum alsana canım, taptaze hepsi. Bu arada Kilio hiç konuşmadan içini dışını bildiği bu yerlerin yavaş yavaş gözlerinin önünden kayboluşunu izliyordu. İşte askılı kuleleriyle Bizans duvarları. Tisimiskili Ioannis'in bir Bizans tekfuru. Zamanından beri hala ayakta duruyorlardı. Kaç kere yıkılmışlar, kaç kere yerinde onarılmışlardı. Yedi kuleden yalnız dördü kalmıştı. Söylendiğine göre alaşağı edilen sultanları Yeniçeriler buraya hapsederlermiş. Kesilen kelleleri şu yakınlardaki bir kuyuya atılırmış. Bu duvarlar neler görmemişti ki? Kilio birden Agato diye seslendi. Sultanayı göndermeyecek misin? Gidip bir baksın annemiz ne alemde. O sırada Loksandra aşağıda hanıma Girit'te ne tür yemekler pişirdiklerini soruyordu ki ağlamaya başlayan çocuk yüzünden konuşması kesildi. Yerinden kalkan anası çocuğu altını temizlemek üzere kanepeye yatırmak istedi. Ama çocuk daha da çok zırlıyordu. Genç ana şaşkınlık içinde uğraşıyordu. Kadına baktıkça Loksandra'nın yüreği ağzına geliyordu. Çocuğu üşüteceksin be canım. Canım ellerinin arasından kayacak çocuk. Dayanamayan Loksandra, Mori diye bağırarak ileri atıldı. İkonasını hanımın yanına bıraktı ve çocuğu almak üzere koştu. Çocuğun anasını dirseğiyle iterek kalk oradan dedi. Görgülü kocaman eliyle bebeği bacaklarından tutup kıçını kaldırdı. Öbür eliyle ıslanmış kundak bezini çekip çıkardı ve onun yerine yavaş yavaş kuru bezleri yerleştirdi. Eğilip bebeği gözden geçirdi. Dirisi kızarmış. Altını değiştirirken çocuğu papatya suyuyla yıka. Sonra iyice kurula ve daha sonra da zeytinyağı sür. Zeytinyağı anladın mı? Rumca bilen kadını kolunun yeninden çekerek, söyle Mori, Türkçe söyle de iyice anlasın, pek ahmak bu. Az sonra, aa, bu çocuğun göbeği düşmüş de ondan ağlıyor, görmüyor musun göbeği dışarı fırlamış. Allah cezanı vermesin, doğurmasını bilirsin, bakmasını bilmezsin. Çocuğun göbeğini bağlamam gerek, kuşağını ver bana. Türk kadını kuşağını neden istediğini anlamıyor. Loksandra, ver Mori kuşağını diye bağırıyor ve kuşağı zorla kadının belinden çekiyor. Öbür Türk kadınları yaygarayı basıyor. O anda haremliğin kapısı açıldı ve sultana başını içeri uzattı. Hanımcığım bir şey istiyor musunuz dedi ve sustu. Kapıyı kapatıp yukarı koştu. Soluk soluğa güverteye vardı. Yarı baygın bir şekilde koşun yetişin diye bağırdı. Hanım delirmiş Türk kadınlarına saldırıp saçlarını çekiyor. Haremlikte şamata oluyor. Agato hep sizin yüzünüzden diye bağırdı. Kadını deli ettiniz. Bakırköy'den taşınmak için bu kadar diretmeniz çok mu lazımdı? Hepsi merdivene koştular. Basamakları ikişer ikişer atlayarak aşağı indiler. Haremliğin kapısını açtılar. Ne görsünler? Ortalık süt liman. Loksandra ortaya oturmuş. Ayakları üzerine sermiş olduğu beyaz bir türbanı sargı gibi katlamış, elinde iğne iplik, sargının ortasına bir düğme dikmeye çalışıyor. Kilio korku içinde, ''Ne yapıyorsun anne?'' diye sordu. ''Ne yapayım istiyorsun?'' ''Bebek için kuşak dikiyorum. Anası hayvanın teki.'' Başını kaldırıp bakıyor. Efterpe'nin korkulu yüzünü görüyor. ''Ya size ne oldu ki buraya taşındınız? Haydi gidin.'' diyorum. Efterpi Agato'nun kulağına eğilerek bir şey yokmuş canım dedi. Gittiler. Loksandra ayağa kalktı ve çocuğu yeniden sardı. Tü tü tü yaptı, üzerine istavroz çıkardı ve anasının kucağına verdi. Emzir şimdi. Çocuk memeyi kaptığı gibi emmeye başladı. Anasına görüyor musun dedi Loksandra. Giritli'ye döndü. Bana bak söyle ona doktora götürmesin çocuğu öldürürler vallahi. Eczaneden kireçli su satın alsın. Anladın mı? Emzirmeden önce bu sudan çocuğa biraz içirsin. Bir şeyciği kalmaz sen beni dinle. Ana sütü en iyi ilaçtır. Loksandra yerine döndü ve ikonasını yanı başında heykel gibi oturmakta olan kadının kucağında görünce titredi. Delilik ettim, çok delilik ettim diye geçirdi içinden ve gizli gizli istavroz çıkardı. Bağışla beni Panayamu. Bohçayı ucundan kaldırıp ikonayı öptü. Şişman kadın, öptüğün ne kokona diye sordu. Loksandra yarım ağızla, panaya diye yanıt verdi. Ha, panaya bilirim. Ay terapi. Ne ay terapisi Mori? Ay terapi başka şey. Ama Türk kadını kendi havasındaydı. Bilirim, bilirim ay terapi. İkonosuna 10 para yapıştırıp bir dilekte bulunuyorsun. Ay terapi benim kocamı hapisten kurtardı. Bütün kadınlar, kurtardı mı, nasıl kurtardı diye bilmek istediler. Hristiyan olan terzimi benim için bir onluk yapıştırmak için ay terapiye gönderdim. Kadınlar hep bir ağızdan, Vay vay vay diye bağırışıp elleriyle kalçalarına vuruyorlar. Vapurun düdüğü duyuldu. Sarayburnundan geçiyorlardı. Kadınlar çarşaflarını ve pabuçlarını giymek üzere ayağa kalktılar. Küçük hanım Loksandra'nın yanına gelerek onun eline bir kuruş koydu. Anneciğim dedi, bunu çocuğumu iyileştirmesi için ay terapiye yapıştır. Yapıştırayım dedi Loksandra. Kadın eğilip Loksandra'ya derin temennalarda bulundu. Ver elini öpeyim dedi. Kilio annesini almak üzere içeri girdiğinde onu şişman kadınla öpüşürken buldu. Türk kadınları hep birlikte bağırıyorlardı. Güle güle yeni evin uğurlu olsun. Loksandra sağa sola gülücükler yağdırıyor, el sallıyor, onları selamlıyordu. Kuru boğaça almak istedikleri için arabaları Karaköy fırını önünde durdurdular. Daha sonra tavuk göğsü ve ekmek kadayıfı yemek için Recep'in orada durdular. Arabalar oradan yavaş yavaş ve güçlükle Galata'daki kalabalık arasında yol açmaya, ilerlemeye çalıştılar. Varda, varda! Sola döndüler ve Minim Atakya'ya. Mezarlık anlamına gelen bu sözcük o günlerde bir semt adı olabilir. Giden yokuşu tırmandılar. Galatasaray'ın karşısındaki İngiliz elçiliğinin önünden geçtiler ve sonra araba yine sola saptı. Pera'nın dar ve karanlık sokaklarına girdi. Traka, traka, traka kaldırımda araba sesi. Orada burada evlerin eşikleri önünde kıvrılmış yatan köpekler başlarını kaldırıp bakıyorlar. Derken araba birdenbire köşedeki bir evin yeşil kapısı önünde durdu. Gelmişlerdi. Loksandra başını kaldırıp bakınca dört katlı daracık bir ev gördü. Başını daha da arkaya atarak gökyüzünü görmeye çalıştı. Gökyüzü yoktu. Gel anne. Loksandra arabadan inmeye çalışırken bir of çekti. Şapkası yana çarpılmış, yüzü kıpkırmızı ve alnı ter içindeydi. İndi ve evin kapısı önünde durdu. Kapıyı mobilyaları teslim almak için daha sabahtan oraya gelmiş olan Elengaki açtı. Uğurlu olsun diye bağırdı. Sağ ayağınla gir, Loksandra sağ ayağınla. Bir elinde ikona, öbür elinde kedileri taşıyan sepet olduğu halde Loksandra yeni evin eşiğinden atladı. İçeri girer girmez acısı yeniden başladı. Odam nerede diye sordu. Elengaki, üçüncü katta dedi. Yatağın hazır, istersen uzanabilirsin. Gel seni götüreyim. Ve birlikte yukarı çıktılar. Tarnana elinde ışık saçan mutfak lambası ile aşağıya mutfağa iniyordu. Loksandra köşedeki bir odaya giriyor, içerideki yatağını, lavabosunu, tozlu ve sağı solu çizilmiş, ezilmiş dolabını görüyor. Yatağı çarşafsız, pencereler perdesiz, odanın ortasında kocaman bir sandık. Tarnana elinde ışık saçan mutfak lambası ile aşağıya mutfağa iniyordu. Loksandra köşedeki bir odaya giriyor, içerideki yatağını, lavabosunu, tozlu ve sağı solu çizilmiş, ezilmiş dolabını görüyor. Yatağı çarşafsız, pencereler perdesiz, odanın ortasında kocaman bir sandık. Loksandra titremeye başladı. İkonayı lavabonun üzerine bıraktı, şapkasını çıkardı, odanın kapısını kapayarak kedilerin sepetini açtı. Açınca kedilerin de titremekte olduklarını gördü. Sepetten önce aslan dışarı fırladı ve hemen dolabın altına saklandı. Pardali pür dikkat sepetten çıktı. Bacakları bükülmüş, karnı yere sürünüyordu. Boynu gerilmiş bir halde yatağa kadar süründü ve birden altına saklandı. Loksandra kendini yüzüstü yatağa attı ve ağlamaya başladı. Uykusu vardı. Derin bir uykuya daldı. Uyandığında bekçi gece yarısına haber veriyordu. Kalçasının yanında bir sıcaklık hissetti. Kediler yatağa çıkmış, onun yanına çöreklenmişlerdi. Titremeleri de durmuştu. İkisi birden mırıldamaya başlamışlardı. Ama birinin mırıltısı daha sesli ve acayipti. Loksandra, beni teselli etmek için mahsus öyle yapıyorlar diye düşündü ve sabaha kadar elini kedilerinin üzerinden çekmedi. Salep! Salep! Uyku arasında salepçi geçiyor dedi. Ne iyi, sabah olmuş. Gel gelelim uyanır ve gözlerini açar açmaz acısının geçmemiş olduğunu anladı. Gözlerini yeniden kapattı. Kediler de onun gibi yaptılar. Uzun zaman kıpırdamadan, düşünmeden yattı kaldı. Yüzü, gövdesi her yanı uyuşmuştu. Soyunmadan yatmış olduğu için bütün gece huzur içinde uyuyamamıştı. Epey bir zaman sonra bir hışırtı duyuldu. Pardali odadaki sandığa tırnaklarını takmış, bilemeye çalışıyordu. Aslan ise oturmuş, kapalı kapıyı gözden geçiriyordu. Miyav, ne var more? Miyav, bakayım hele ne istiyor? Sersemleşmiş bir halde ayağa kalktı ve yavaşça kapıyı açtı. Çıkmak mı istiyorsun? Aslan ayaklarını büktü, bıyıklarını dikti, kaşlarını anten gibi kabarttı ve böyle gerekli hazırlığını yaptı. Pardali aslana, buraya kendi evimiz değil burası, nereye gitmek istiyorsun der gibiydi. Allah kahretmesin sizi, hıh, yerlerinde oturamazlar. Durun hele, pabuçlarımı giyeyim. Pabuçlarını giyip merdivenin başına çıktı. Yanda kilitli bir kapı vardı, onun ötesinde merdivenler. Başkalarını uyandırmamak için pabuçlarını yeniden çıkardı. Daha uyanmadıklarına bakılırsa yorulmuş olacaklar diye düşündü ve basamakları inmeye başladı. Gelin hadi pis pis. Bu ne biçim merdivendi? Minare merdiveni gibi daracık, dimdik. Bir eliyle korkuluğa tutunurken öbür eliyle eteklerini topladı ve dikkatle inmeye başladı. Gel pis pis pis. Loksandra önde, kediler arkada, bir alt katın sahanlığına vardılar. Burası da aynı. Basamakları indikçe ortalık daha da karanlıklaşıyordu. Zemin kata vardı, göz gözü görmüyordu. El yordamıyla kapıyı bulup açtı. Burada yarı karanlık tek bir oda vardı. Yemek odası. İki pencere önünde minder serilmişti. Ortada duran masa odaya zar zor sıkıştırılmış gibiydi. Masaya 4 kişi oturacak olsa başkasına yer kalmayacaktı. Minderin karşısındaki duvarın dibinde büfesi duruyordu. Ah zavallı büfeciyim. Dudu, Dudu, ah bu da kim? Kafes kapının arkasında duruyordu. Papağan başını yana eğmiş, sağ gözüyle ona bakıyordu. Sonra başını bir aşağı bir yukarı sallamaya başladı. Dudu, Dudu. Dudu, Dudu, al işte, madem peram odaymış, otur karanlıkta sen de şimdi. Pist, more düşüreceksin beni. Ne, karnın mı acıktı? Hadi gidelim. Mutfaktan gürültü sesleri duyuluyordu. Tarnana, sen misin? Tarnana sevinçle karşılık verdi. İşte buradayım, gel kokona gel. Mutfağımızı göresin. Güzel güzel, parmaklarını yalarsın. Tarnana'nın sesini duyar duymaz kediler mutfağa inen merdivene koştular. Aman, beni basamaktan aşağı yuvarlayacaklar. Doyur şunları Tarnana. Hayır, bekle. Önce onlara kömürlüğün yerini göstereyim, alışsınlar. Burada bahçe yok. İşte böylece buzlar kırıldı. Az sonra Loksandra yemek odasındaki minderin sağ ucuna oturdu. Sultana karşısına kuruldu. Tarnana iskemlede oturuyordu. Üçünün de elinde kahve fincanları vardı ve bakışıp duruyorlardı. Loksandra, her şey iyi de bu karanlık çekilir mi? Dedi Sultana. Hıh yaptı. Tarnana burnunu çekti. Kaldırımdan sesler geliyordu. Üçü de yüzlerini pencerenin camına yapıştırdılar. Ne var, ne var? Gecenin yorgunu bekçi öksürüp duruyordu. Haydi more Tarnana, bir kahve pişirver şu nanköre. Tak tak cama vuruyor. Ela, ela gel bre, şuna bakın. Saloz mu nedir, beni anlamıyor. Camı açıyor. Ela more, odun kafalı. Çok hayvandı bu bekçi. Nerede Bakırköy'ün bekçisi? Bekçiden sonra bir sütçü geçti. Koş Tarnana, tencereyi getir. Üçü birden sokak kapısına çıktılar. Sütçüyü çağırdılar ve ona her sabah süt getirmesini söylediler. Pek konuşmadan Karadağlı, Yugoslavya Arnavutluk arasındaki meşhur Karadağ, Montenegro. Sütçü kuşağından bir ıhlamur çubuğu çekti, çakısını çıkardı ve o gün ne kadar süt istediklerini sordu. Loksandra bir okka deyince sütçü çubuğa 4 çentik attı. Bu bir okka demekti. Çubuğu Loksandra'ya verdi. Güğümünü sırtına vurup gitti. Loksandra çubuğa bakarak, ''Bu çetele çok küçük.'' dedi. ''Nerede bizim Bakırköy'deki sütçünün verdiği çeteleler? Üstelik yamuk bu. Bir yere koy bunu. Tarnana, tabak dolabına koy.'' Karşı evin kapısında uyandırılmaktan canları sıkılan 2 sarı köpek, sütçüye yol vermek için yerlerinden kalktılar. Büzülüp hapşırdılar ve gidip biraz öteye yeniden yattılar. Gün daha erkendi. Loksandra, ''Haydi içeri girelim.'' dedi. Ama Pardali girmek istemiyordu. Korku içinde kapının eşiğinde duruyor, nerede bulunduğunu anlamaya çalışıyordu. Neydi başlarına gelen bu şanssızlık? Tanımadığı bir köpek kapının önünde durmuş, kuyruğunu sallıyordu. Pardali sinirli sinirli yana döndü ve aslanın burnunu kokladı. Bu köpeğin işi ne burada? Sakın dışarı çıkma. Aslan da önce anasını, sonra da havayı kokladı. Pif, bunlar da ne köpeği? Nerede bizim Bakırköy'ün köpekleri? Bir de hayvanların bir şeyden anlamadıklarını söylerler. Kedinin yüzüne bak, Sultana, yüzüne bak. 10. ayrımın sonu, sayfa 103.